Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi yıl dönümlerine tekabül eden günlerde büyüklere vefa başlığı altında programlar yapıyoruz. Bugün de inşallah 17 Şubat 1871 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşan büyük dava adamı, büyük mücadele insanı Kafkas Kartalı Şeyh Camil'i bu vefat yıl dönümünde yad etmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, 1785 yılında Şeyh Mansur'la başlayıp 1859'da kendisinin esir edilişine kadar yaklaşık bir asra kadar süren Kafkasya Hürriyet Mücadelesi'nin dev kameti Dağıstanlı İmam Şamil kimdir? İşte bu programımızda Kafkasya'nın bu efsanevi dava adamı Şamil ve onun destansı mücadelesini bilhassa gençlerimize rol model olması açısından ele almaya çalışacağız. Aziz dostlar, meşhur Kafkas kahramanı, alim ve veli İmam Şamil, Rusların Kafkasya'da ortadan kaldırmak istediği İslamiyet'i tekrar ihya etmek için uğraşan, bu davaya kendini adayan, Kafkasya-Rus mücadelesinin en unutulmaz siması ve düzenli Rus ordularını dize getiren büyük bir mücahit, büyük bir İslam kahramanıdır. Kuzey Kafkasya'nın bu efsanevi lideri 1797 yılında dünyaya gözlerini açar. İlk tahsilini değerli alim Said Harekani'den alır. Daha sonra Şeyh Cemalettin Efendi'den tefsir, hadis, siyer, tarih, hesap, hendese ve gramer dersler alarak kendini yetiştirir. Tahsil hayatı boyunca meydana gelen hadiseler ve içinde yaşadığı cemiyet ona gerçekten sarsılmaz bir irade, kararlı, cesur ve vakarlı bir karakter kazandırır. Şamil'in çocukluk günlerine baktığımızda yüksek seciyesinin tezahürleri daha o günlerden dikkatini çeker. Bu nadide şahsiyet babasının sürekli içki içmesinden dolayı çok üzülür ve arkadaşları tarafından alay alınır. Bu yüzden Şamil içki içmemesi için babasına defaatle yalvarır ama bir netice alamaz. Sonunda bir gün kararlı bir şekilde babasının karşısına çıkar ve baba artık der içki içmeyeceksin. Çocuğun bu kararlılığı babasını güldürür ve kahkahalar arasında sorar. Ya içecek olursam yoksa beni vuracak mısın der. Şamil'in sert cevabı babasının kıpkırmızı kesilen yüzünde yankılanır ve Şamil babasına şöyle diyecektir. Seni değil baba der, kendimi bıçaklarım. Oğlunun gözlerindeki kararlılığı fark eden baba derhal içkiyi bırakır çünkü onu çok iyi tanımaktadır. İşte aziz dostlar, Şamil böyle bir insandır. Şamil henüz 20'li yaşlardayken kahramanlığıyla meşhur olur. Bu çelik çavak delikanlı 2 metre yüksekliğindeki bir duvarı bir hamlede atlayabilmekte, atına sıçradığında hareket halindeki atının karnından sarkarak öbür tarafından dolanıp eğerine tekrar oturabilmekte, 4 nala giderken havaya atılan bir parayı vurabilmektedir. Bir defasında bir Kazak süvarisini bir hamlede ikiye böldüğü görülmüştür. İşte bu adam İmam Gazi Muhammed'in Dağıstan'da cihat bayrağını dalgalandırmasıyla onun yanında hemen cihada iştirak eder. Gimri savunması sırasında göğsünden girip sırtından çıkan ve ciğerini parçalayan süngünün açtığı yaradan başka bir düzineye yakın süngü, kılıç ve kurşun yarası alır. Ayrıca kaburgaları ve sağ köprücük kemiği kırılır. Cerrah olan kayınpederinin tedavileri sonucunda 6 aya yakın bir zaman kendinden gelemez. Yaralandığı günden itibaren 25 gün boyunca baygın yatan bu genç mücahit, 25. günün sonunda kendine gelip gözlerini açınca yanı başında annesini bulur. Bu delikanlının gözlerini açar açmaz dudaklarından dökülen ilk kelimeler çok manidardır değerli dinleyiciler. Anam, namaz vakti geçti mi olur? Kafkasya özgürlük mücadelesi devam ederken İmam Gazi Muhammed'in şehit edilmesinden sonra yerine İmam Hamzat geçer. Şamil onunla da aynı safta Kafkasya bağımsızlık mücadelesine devam eder. İmam Hamzat da bir suikast sonucu şehit olunca halk, naipler, müritler Şamil'in imamlığa geçmesi konusunda karara varırlar. Fakat Şamil savaşın sürüp gideceğini, hatta daha da şiddetleneceğini, bu yüzden sıkı bir disiplin uygulayacağını, daha şiddetli hareket edeceğini belirtip, Naipler Meclisi'nden bütün bunlara katlanacaklarına dair söz alır ve ondan sonra imamlığı kabul eder. Şamil, bu ağır yükü üzerine aldığında Kafkasya'da gerçek manada bir birlik yoktur. Dağıstan kendi içerisinde bölük pörçüktür. Çarlık rejimi hanlıklar arasında nifak tohumları ekmiştir ve halkın uyanmaması için yardakçılarına binlerce ruble dağıtmaktadır. Fakat Şamil oldukça kısa bir sürede ciddi bir teşkilatlanmaya girişir ve özel bir ordu kurar. Ayrıca yanında devamlı olarak umumiyetle bekarlardan oluşan, madde ve manada kemale ermiş Murteza adı verilen özel 1000 kişilik bir vurucu timi bulundurur. Bu fütüvet topluluğu özel bir birliktir. İmam ve onun temsil ettiği Allah adının aleme bayraklaştırılması davası için gözünü kırpmadan ölüme giden, bu yolda ölmeyi cana minnet sayan ukba insanlardır. Özel bir birliktir. Çar 1. Nikola, karşısına dikilen Şamil'in şahsi deha, kudret ve kuvvetini çok iyi bildiğinden Kafkasya'yı savaşmadan ikna ve tehdit gücünü kullanarak elde etmek için Şamil'le diyalog yollarını araştırır. Çağrı defaatle görüşme talebinde bulunsa da İmam Şamil görüşme tekliflerini kabul etmez. Israrlar devam edince en sonunda Çağrı şöyle bir mektup gönderir. Ben der Kafkasya'nın hürriyeti için silaha sarılan muhariplerin en hakiri Şamil. Allah'ın himayesini Çağrıların efendiliğine feda etmeye ahdeden özü sözü doğru bir Müslümanım. Çar Nikola'ya tanımadığımı, onun iradesinin bu sarp dağlarda sökmeyeceğini General Jenev'e anlayabileceği bir dilden defaatle söylemiştim. Sanki o sözler taşa söylenmiş gibi Çar ile görüşmek üzere beni hala Tiflis'e davet edip duruyorsunuz. Bu davete asla icabet etmeyeceğimi şu mektubumda son kez size bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını, sırtımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstüne taş bırakılmayacağını bilsem dahi bu kati kararımı asla değiştirmeyeceğim. Cevabım bundan ibarettir. Nikola'ya ve kölelerine malum ala diye muhteşem bir cevap gönderir Şamil. Çar bakar ki hileyle avlayamayacağı Şamil'e karşı beslediği emelleri gerçekleştirmek için cebri kuvvete başvurmaktan yol kalmaz. Büyük ihtimamla bir yıldan beri hazırlanan Rus ordusu 40 bin kişiyle Dağıstan topraklarındaki Şamil'in karargahı Ahulgah'a saldırır. General Grebe, Çar'ın o isim gününde Şamil'i esir edip Çar'a hediye olarak takdim etmeyi planlamıştır. Onun rüyalarını görmektedir fakat 80 günlük ağır muhasaranın sonucu Ruslar için tam bir hezimet olur. General Grebe 33 bin askerini kaybeder ve kendi ifadesiyle sihirbaz adam Şamil kaçar. Ahulgah'ta rezil olan Grebe, Kafkasya'yı teşkilatlandıran Şamil'i sindirme yollarını arar ve Kafkas halkına tehdit yolları mesajlar gönderir. Haşmetli çarımızın Kafkasya'yı havaya uçuracak kadar barutu olduğunu unutmayın der. Şamil, Grebe'nin bu kuru sıkı tehdidine şu meşhur cevabı gönderir. Nikola, size gökyüzünde ayı tutup yeryüzüne indiririm dese inanınız. Fakat Dargo Mescidi'nin minaresindeki hilale elimi sürebilirim dese sakın inanmayınız. İmam Şamil, teşkilatçı dehası ve güçlü komutan mahiyetiyle yıllarca yokluklar içerisinde Ruslara karşı büyük başarılar elde eder. Bütün dünya tarafından kendisine Çarlara baş eğmeyen dağlı ünvanı verilir ve Kafkasya'nın efsanevi bir kahramanı hale gelir. Değerli dinleyiciler, Çar 1. Nikola 1844 yılında arka arkaya elde edilen mağlubiyetlerden sonra Şamil'e son büyük bir darbe indirmenin planlarını yapar. Kesin sonuç alacağına inandığı Moskova önlerinde Napolyon'un ordularını bozguna uğratmış olan ünlü General Vorontsov'u geniş yetkiler vererek bu işle görevlendirir. Çar'ın tek bir hedefi vardır, o da İmam Şamil. Çünkü Çar çok iyi bilmektedir ki Şamil'i ele geçiremediği takdirde Hürriyet Savaşı ve Direnişi Kafkasya'da asla durmayacaktır. Çar bu hususta generallerini karşısına alır ve onlara şu talimatı verir. Der ki askerse bütün ordularım uğrunuza feda olsun. Para mı lazım? Hazinelerimin kapısı Kafkasya için sonuna kadar açıktır. ben size her şey veriyorum fakat dakika kaybetmeden bir ateş ve dehşet dalgası halini kasıp kavurarak o vahşet ocağı, o haydut yuvası melun dargoyu çiğnemenizi istiyorum. Fakat unutmayınız ki bütün bu dileklerimin yanında Şamil'in bu sefer ölü ya da diri olarak ele geçirilmesi sizden en kati müsamaha kabul etmez matlubumdur diye. Ve Vorontsov'un göreve gelmesiyle birlikte Kafkasya'ya asker ve harp araç ve gereçler akmaya başlar. Artık Şamil'in işini kesin bitireceklerdir. Ve kısa süre içerisinde kendi deyimleriyle dünyayı havaya uçuracak kadar barut ve bunları kullanarak sayıda top ve 150 bin kişilik devasa bir ordu hazırdır. Ama Şamil vardır karşılarında. O hesaba kitaba gelmeyen müthiş bir harp oyunlarıyla Vorontsov'a Dargo'da orijinal sürprizler hazırlar. Sinir ve propaganda harpleriyle iyice yıprattığı Rus ordusunu ormanların içine çekerek çevirme, kuşatma ve çemberleme manevralarıyla harp sanatının en muhteşem örneklerini verir. Dargo Savaşı, tabiye ve sevkül cey sanatına yeni cepheler veren, yepyeni usuller getiren, azın çoğa, yüreğin malzemeye, zekanın silah üstünlüğüne galip gelmesinin sırrını cihana ispat eden bir nevi şahsına münhasır büyük özel bir vakadır değerli dostlar. İmam Şamil bu savaşta Kafkasyalı bir dağlı çocuğunun asılması, 100 Rus askerinin sağ kalması demektir diye saldıran, köyleri yakıp yıkarak kadınları ve çocukları kurşuna dizen Ruslara büyük bir bozguna uğratır. Sonuçta Kafkas orduları başkomutanı Vorontsov'un o tantanalı Çeçenistan seferi, Hür Dağların şanlı aslanı İmam Şamil'in büyük iradesi önünde yüz geri olarak hezimetle neticelenir. Kafkasya halkının bu hürriyet ve istiklal mücadelesi karşısında Karl Marx bile hayranlığını gizleyemez ve şöyle diyer: "Hürriyetin nasıl elde edilmesi lazım geldiğini Kafkasya dağlılarından ibretle öğreniriz. Hür yaşamak isteyenlerin nelere muktedir olduğunu görürüz. Milletler onlardan ders alınız." diyecektir Marx değerli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, İmam Şamil uzun zamandır devam eden bu zorlu mücadelesinde sayıca ve teknik yönden çok üstün ve bitmek bilmeyen Rus sürülerine karşı imkansızlıklardan dolayı zor durumdadır. Acil yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için oğlu Muhammed Emin'i İstanbul'a gönderip durumun vehametini izah edip Osmanlı'dan yardım ister. Şamil yazdığı mektupta şöyle demektedir: "Bugün bizimle harp etmekte ve memleketimizi abluk altında bulundurmakta olan yüz binlerce Moskov askeri bilahare sizinle harp edecektir. Bugün Sarp dağlarımızda bizimle çarpışmakta olan çarın bitmek bilmeyen sürüleri yarın sizin zengin ovalarınızı istila ve ahalinizi esir edecektir. Bizim dağlarımız Osmanlıların istikamları ve kapıları ve bu memleketin müdafileri mesabesindedir. Biz mahvolunca bu memleketler de müdafasız kalacaktır." Şamil haklıdır çünkü sıcak denizlere açılmak isteyen, sıcak topraklara açılmak isteyen Ruslar için Kafkasya önlerinde büyük bir engeldir. Fakat Şamil'in bütün bu objektif değerlendirmelerine rağmen eski gücünde bulunmayan ve Batılılar tarafından borç bataklığına sürüklenen Osmanlı maalesef Şeyh Şamil'e gerekli şekilde yardımını yapamaz. Bu arada Ruslar Kuzey Kafkasya'da köyleri yakıp yıkarak, kadın ve çocukları katliama tabi tutarak ilerlemeye devam ederler. İşte bu katliama maruz kalan Çeçen köylerindeki murahhaslar heyetlerinden bir tanesi bu zulümlerden kurtulabilmek için Ruslarla mütareke, Ruslarla anlaşma yapılması gerektiğini düşünürler. Fakat böyle bir teklifi İmam Şamil'e götürmek büyük bir cesaret işidir ve buna kimse göze alamaz. Sonunda İmam Şamil'in annesini kırmayacağı düşünülerek teklifi ona yaptırmayı kararlaştırırlar. Şefkatli ana, o Çeçenlerin ısrarlarına dayanamayarak oğlu nezdinde şefaatte bulunmaya söz verir. Ve bir müddet sonra oğluna gelerek olan biteni anlatır ve oğlunu ikna etmeye çalışır. Şamil annesinden duyduğu bu sözler karşısında anasının sırf bir annelik zaafıyla yaptığı bu aracılığın icap ettirdiği müthiş cezayı düşünerek iliklerine kadar titrer. Müthiş bir üzüntü içerisinde, düşünceler içerisinde Dargo Mescidi'ne kapanır ve çıktığında yürekler yakan hükmünü verir Şamil ve der ki annem cezasını çekecektir. Ve ardından şöyle devam eder Şamir. Der ki geceleyin Allah'ın huzurunda bu müşkil meselenin halli için çok çalıştım. Kafkasya için 1000 ana, 1000 Şamil feda olsun dediğimde gönlüm feraha kavuştu. Annemin masum ve pak olduğuna 1000 kere iman ettim. Kalbi bilmeyerek ve hesap etmeyerek düştüğü hatanın cezasını zaten fazlasıyla çekmiştir. Bu cezanın cismani kısmını onun varisi olan oğlu olarak ben çekeceğim. Ve sırtını açar ve oradakilere bağırır. Allah'ın emrini yerine getirmekte tereddüt edenlere ve elleri titreyenlere lanet olsun. Emrediyorum, bileklerinizin ve gücünüzün olanca kuvvetiyle vurun. Mukaddes kavganın büyük timsali bu çelik iradeli adam, annesine ait en küçücük bir vatani ihmal ve gafletin ağır cezasını çekmektedir. Kırbaçlar Şamil'in sırtında iz bırakırken naipler şöyle yalvarırlar. Şeriatta bedelin caiz olduğunu bizzat annenin cezasını nefsine tanzim ettirmekle sen ispat etmiş olmuyor musun? Bırak da gerisini biz paylaşalım. Fakat büyük imam kararlıdır, kararından hiç taviz vermez ve nihayet 100. kırbaç sırtında şakladıktan sonra Allahu Ekber diyerek doğrulur. Evet, bu önemli bir mücadeledir. Bunda küçücük bir taviz bile bedeli çok ağır olacağını bildiğinden Şamil bundan dolayı hiç davasından taviz vermez. Fakat zamanın çarkları hızla ilerlerken Çar 1. Nikola ölür ve yerine oğlu 2. Aleksandr geçer. Bu Dağıstan tarihinde ve imamın Şamil'in cihadında büyük bir dönüm noktasıdır. Yeni Çar babası dönemindeki yapılan bütün yanlışları iyi belirlemiştir. Kafkasya'ya başkomutan olarak Prens Baryatinski'yi tayin edip yeni stratejiler uygulamaya başlar. İlk iş olarak güneyi kesintisiz bir kuşatma altına alarak Osmanlı'dan ve İran'dan gelmekte olan, az da olsa gelmekte olan yardım ve mühimmatı keser. Ve ardından zulümler birbirini takip eder. Baryatinski İmam Şamil'in en büyük müttefik olarak nitelendirdiği ormanları Odessa'dan getirdiği ziftlerle cayır cayır yakar ve Kafkas halkını dağlara kaçırır. Karl Marx, New York Tribune gazetesindeki makalesinde Çar Akdeniz'e inebilmek için haleflerinin planlarını uyguladığını söyler. O, Osmanlı İmparatorluğu'nun uzak yörelerindeki toprakları birer birer ana gövdeden koparma gayretindedir. Öteki Türk hanlıklarından sonra sıra Kafkasya'dadır ve Rus istilası yavaş yavaş Hür Dağları çepeçevre sarmaktadır. Yıllardır dışarıdan herhangi bir yardım almadan silahsız ve teçhizatsız bir şekilde mücadele eden Kafkas halkının artık yapacağı fazla bir şey kalmamıştır. Gencecik Kafkas yiğitleri 300 bin kişilik tam teçhizatlı Rus sürüsü karşısında teker teker eriyip şehadet şerbetini yudumlarlar. Şamil mücadele ede ede kalan bir avuç insanıyla Gunip dağlarına çekilir. Baryantinski'nin teslim teklifini Şamil, Gunip yüksek bir dağdır, biz o dağın tepesindeyiz, Allah ise daha yüksektedir, hepinizin üstündedir, siz ise benim ayaklarımın altındasınız diyerek kabul etmez. Kafkasya'nın hürriyet soluklayan o kutlu dağının eteklerindeki Rus ordusu karınca gibi kaynamasına rağmen bir türlü Şamil'in kartal yuvasına yanaşamazlar. Bu arada Dağıstan'ın tanınmış uleması da Şamil'in bu ümitsiz mücadeleye son vermesi için onu iknaya çalışırlar. Bunun üzerine İmam Şamil, "Bana teklif edilen teslim şartlarını kabul ettiğim takdirde yarın huzur-u ilahide mesul ve günahkar addedilmeyeceğimi ne ile temin edeceksiniz? Teslim olmamın caiz olduğuna dair fetva verip el yazınız ile imzalarsanız kabul ederim." diyecektir. Ve Dağıstan uleması Şamil'in vatana ve Allah'a karşı makbul ve fedakar kullarının yapamayacağı fedakarlıkları en son haddine kadar yaptığını tasdik eden bir fetvayı imza ederler. Ve Şamil bu şartlar içerisinde istemeye istemeye anlaşma şartlarını kabul eder. Ve İmam Şamil bir esir olarak büyük bir törenle Petersburg'da Çar 2. Aleksandr tarafından karşılanır. Çan Çağrı din ayrılığına rağmen, husumetine rağmen tarihe damgasını vuran bu ihtiyar aslanla yüz yüze gelince onun yüzünden ve sakalından öpmekten kendini alamaz. Ayrıca onun onuruna tantanalı büyük bir balo düzenletir. Şamil'in sıkıntı içerisinde katlandığı bu baloya Çağrı tercümanı vasıtasıyla nasıl bulduğunu sorduğunda büyük imam çok manidar, çok veciz bir cevap verir. Der ki, Çağrı hazretlerine meçhul değildir ki Cenab-ı Hak dünyayı Hristiyanlara, ahireti Müslümanlara vaid buyurmuşlar. O ilahi cennete giremeyeceğinize göre dünyayı cennete çevirmekle çok isabet buyurmuşsunuzdur diyecektir Şamil. Ve Şamil esir olduğu zaman 63 yaşındadır ve saç ve sakalı henüz ağarmamıştır. Fakat burada geçirdiği sıkıntılı 3 sene içerisinde saçları ve sakalı ağarır, gittikçe bembeyaz hale gelir. Ömrünün 10 yılını burada esaret altında geçiren Şamil'in hürriyetinin elinden alınışından beri en büyük isteği Osmanlı payitahtı İstanbul'a gitmektir. Şamil bu arzusu Rus makamlarına iletildiğinde oğulları Gazi Muhammed ile Muhammed Şefi'nin rehin olarak kalması karşılığında Şamil'in bu isteği kabul edilir. Kendisine tahsis edilen hususi bir vapurla İstanbul'a gelen Şamil, Sultan Abdülaziz tarafından özel bir merasimle karşılanır. Sultan Aziz bütün teşrifat kaidelerini ve saray geleneklerini çiğneyerek karşıladığı Şamil'e, "Babam Sultan Mahmud mezarından çıksaydı ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyabilirdim" diyerek derin muhabbetini ifade eder. Bir ara Sultan Abdülaziz Şamil'e bir arzusunun olup olmadığını sorması üzerine o, Resulullah Efendimizin beldesi olan Medine'ye yerleşmek istediğini belirtir. Padişah hemen Çar'la görüşerek Şamil'in oğullarının rehin tutulmaları yolundaki emri geri aldırtır ve ihtiyar aslan Şamil'i mahiyetiyle birlikte mukaddes topraklara uğurlar. Büyük İmam Cidde limanında eşi görülmedik büyük bir kalabalıkla karşılanır. Şamil'in Mekke'ye gittiği yıl Hacca Ekber'dir. Dolayısıyla hacca gelen Müslümanların sayısında büyük bir artış vardır. Tavaf esnasında imamın orada olduğunu öğrenen hacılar, Ruslara yıllarca kan kusturmuş bu Dağistan kartalını görmek için büyük bir coşkuyla koşuştururlar. Ve herkesin görebilmesi için o yıla dek kimseye yapılmayan bir ağırlama ile Şamil, Kabe-i Muazzama'nın üstüne çıkartılır. Böylece büyük mücahid ile hacıların selamlaşması sağlanmış olur. Hac ibadetini tamamladıktan sonra imam bir tahtirevanla Medine'ye götürülür. Orada Resulullah aleyhissalatü vesselamın kabri saadetini ziyaret eden Şamil, gözyaşlarını ceyhun ederek insanlığın iftar tablosundan şefaat dilenir. Bu arada Medine'de Şamil'den yaşça çok büyük ve vücutça ondan oldukça düşkün muhterem bir ihtiyar, ömrünün son yıllarını yatağında geçirmesine rağmen oğullarından ısrarla kendisini Şamil'in yanına götürmelerini ister. Bu zat, Nakib-u Saadat denilen büyük bir makam ve ünvan sahibidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinden olup dünya yüzünde bulunan bütün şerif ve seyitlerin reisi ve en yaşlısıdır. Koltuklarında evlatları olduğu halde Şamil'in yanına getirilen nurlu ihtiyar, Şamil'i görür görmez dizlerinin bağı çözdür. Gördüğü bu hazin manzara karşısında gözlerinden oluk oluk yaşlar boşalan Şamil, bir mübarek ihtiyarı ayağa kaldırdığı zaman, Peygamberimizin bu en uzak torununun dilinden dökülen şu sözler çok manidardır. "Şamil, dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bana, ya nakibim, orada en büyüğünüz ve en muhterem misafiriniz Şamil'dir. Ona hürmet ve hizmette kusur etmeyin" buyurdular diyecektir. Ve aziz dinleyiciler, tarih 17 Şubat 1871'i gösterdiğinde İmam Şamil mücadelelerle geçen çileli dünya gailesinden kurtulup ruhunu Rahman'a teslim eder. Vefatı sırasında babasının isteği üzerine odada kalmış bulunan Şamil'in küçük oğlu Muhammed Kamil'i yanına çağıran Şeyh Ahmet Rufai oğluna şöyle diyecektir. "Evladım, babanın ellerini kokla. Bu mübarek koku ancak şehadet katına çıkanlardan tüter. Senin baban Allah'ın en değerli kullarından olan o mübarek şehitler topluluğunun alemdarlarından biridir" diyecektir. Büyük imamın cenazesi gastedilirken görülen manzara da müthiştir değerli dinleyiciler. Yıllar önce o muazzez annesinin yerine yemiş olduğu kırbaç izlerinden başka vücudunda savaşlarda meydana gelen 120 yara vardır değerli dostlar. Evet Şamil, Rabbinin huzuruna tıpkı Abdullah bin Cahş gibi vücudu delik deşik çıkmaktadır. Daha sonra İmam Şamil'in tabutu mahşer halindeki Medinelilerin parmakları üzerinden Resul-i Ekrem Efendimizin merkad-ı mübarekine götürülerek cenaze namazı kılınır ve Cennetül Baki denilen kabristanda Efendimizin pak zevcelerinin metfun bulunduğu ziyaretgahın yanına defnedilir. Kıymetli dinleyiciler, tarih bir ibretler ve hikmetler manzumesidir. İmam Şamil'in bu destansı öyküsünü bir menkıbe gibi dinler, onun mücadelesinden bir prensipler, bir hikmetler çıkartmazsak bu anlattıklarımızın pek bir faydası yoktur. Bir avuntudan öteye geçmez. Onun için şunu belirtmekte fayda vardır. Güçlü istilacılara karşı zayıf halkların en büyük silahı değerli dinleyiciler, burası çok önemlidir, inançla çelikleşen irade gücüdür. Ön yargılar nedeniyle bunu göremeyenler Kafkasya'ya bakabilirler. Kafkasya bunun en büyük örneklerinden biridir. Rusların muazzam ve acımasız askeri üstünlüğüne karşı Kafkas halklarının var olma mücadelesini dinine sığınarak sürdürdüler. O direniş Şeyh Şamil gibi birçok efsanevi lider çıkarttı. Aziz dinleyiciler, dünyanın neresinde olursa olsun kendi koşullarını tek taraflı olarak zoraki dayatmaya çalışan büyük askeri güçler eğer mağlup edilecekse bunun tek bir yolu vardır. Savaş kuramında buna askeri gücün sınırı denir. Dünyanın en güçlü silahlarının sınırı, onun mağlup edemeyeceği tek şey değerli dinleyiciler, eğitilmiş, inançlı ve ölümü göze alan insan iradesidir değerli dostlar. Eğitilmiş, inançlı, ölümü göze alan İnsan iradesidir. Dünyadaki hiçbir silah bunlar kadar kuvvetli değildir. Kafkas mücadelesi de değerli dostlar, bunun en tipik örneklerinden bir tanesidir. Aziz dinleyiciler, Kafkas Kurtuluş Mücadelesi'nin Yılmaz Mücahidi Şeyh Şamil'i bu vesileyle rahmetle anıyor ve günümüzün diriliş öncülerine misal teşkil etmesini niyaz ediyorum. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun efendim. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.